Ayrım 28, sayfa 303. Ağzından boğuk bir şekilde inlercesine Mine diye fısıldadı. Yeter, her şeyi biliyorum. Beni nasıl aldattığını, sever numarası yaparak nasıl peşime düşüp kandırdığını, aslında amacının ne olduğunu, hepsini, evet hepsini öğrendim. Sen aşağılık, bayağı, adi mahlukun tekiymişsin. Erol susarak önüne baktı. Buraya son kez içimdeki hırs ve nefreti dökmeye geldim. Bu kadarı da hakkım sanırım. Erol çaresizlik içinde gözlerini yerden kaldırıp genç kıza çevirdi yeniden. Mine, sevgilim, yanılıyorsun. Büyük bir hata yapıyorsun. Lütfen beni dinle. Sus, kesme sözümü. Evet, ben gerçekten aptal bir kızmışım. Süslü laflarının, göz boyacı komplimanlarının etkisinde kaldım. Saf saf beni sevdiğini düşündüm. Bunların hep uydurmaca ve tertip olduğunu anlayamadım. Çünkü dürüstlük benim içimde olan bir şeydi. Kişiliğimin, yaratılışımın, eğitimimin bir parçası. Hayatımda hile, dolan, namussuzluk hiç olmadı. Evet, artık babamın kişiliksiz bir sahtekar ve kötü bir insan olduğunu öğrendim. Ve bunun için de çok üzgünüm. Ama onun kefaretini asla hayatımda ödememeliydim. Senin planların babamınkinden de daha adiyane ve ahlaksızcaydı. Mine bir dakika lütfen. Biraz beni dinler misin? Hayır. Buraya içimi dökmeye ve yüzüne tükürmeye geldim. Gerisi hiç önemli değil. İstersen beni öldür. Umurumda bile değil. Al bu yüzüğü de başına çal. Mine parmağından çıkardığı nişan halkasını Erol'un ayaklarının ucuna doğru fırlattı hışımla. Gözlerinden ateş fışkırıyordu. Yüzü al ol olmuş, vücudunda titremeler belirmişti. Erol içini çekti. Bitti mi? Rahatladın mı? Yoksa kartların daha devam edecek mi? Genç kız hiddetle söyleyecek daha başka şeyler aradı. Fakat nedense aklına başka uygun tahkir cümlesi gelmiyormuşçasına şaşkın şaşkın adama baktı. Söyle, içini iyice boşalt. Ancak öyle sakinleşebileceğini biliyorum. Beni ondan sonra mı öldüreceksin? Yoksa bir ani gelişimle gafil mi avladım seni? Öyle ya, muhtemelen buraya geleceğimi hesap etmediğin için senin tuttuğun kiralık katiller evinde değildir. Hadi çağır onları, ne duruyorsun? İşte 20 yıldır peşinde olduğun hayal gerçekleşti. Avın kendi ayağıyla önüne geldi. Ama o nazik ellerini böyle kanlı bir olaya bulaştırmak istemezsin değil mi? Evet sevgilim, elimi asla kanına bulaştıramam. Mine hiddetten köpürdü. Erol'un kendisiyle alay ettiğini düşünerek kanı beynine sıçradı. O an gerçekten gözü dönmüş ve ölüm korkusundan sıyrılmıştı. Adamı beklemeden aradaki mesafeyi hızlı adımlarla kapatarak yanına yaklaştı. Bir an duraladı, sonra sağ elini geriye çekerek Erol Baran'ın yüzüne şiddetli bir tokat attı. Yakışıklı adam tokatın suratına geldiğini hissettiği halde kendini korumak için hiçbir harekette bulunmadı. Hızlı tokat suratında şakladığında gülümsemeye devam ediyordu. ''Tamam mı? Bu seni rahatlattı mı?'' diye sordu. Mine hızını alamamıştı. Hiddetinden hafif bir çığlık atarak uzun ve sivri tırnaklarını Erol Baran'ın yüzüne gömmek, onu tırmalamak için üzerine çullandı. O zarif ve güçsüz fiziğiyle daha fazlasını yapamazdı zaten. Fakat bu kez Erol kıza mani oldu. Güçlü elleriyle sıkı sıkıya bileklerini kavradı. Mine çaresizlik içinde inleyerek kendini kurtarmaya çalıştı. Ama Erol bir erkek olarak çok güçlüydü ve onunla mücadele şansı yoktu. Adamın hala ona gülümseyerek bakması kızı çileden çıkarıyordu. Burun buruna gelmişlerdi ve Mine Erol'un pençelerinden kendini kurtaramıyordu. ''Yüzsüz, arlanmaz, utanmaz adam!'' diye bağırdı ve yakın mesafeden suratına tükürdü. Erol birden bırakıverdi kızı. Boğuşma sırasında dengesini kaybeden Mine birden dizlerinin üzerine düşüverdi. Bu kez gürleyen Erol'du. ''Yeter artık, işte muradına erdin, yüzüme de tükürdün, yetmedi mi hala? Şimdi biraz sakinleş de beni dinle. Dinlemeye de mecbursun. Sonunda kararı da sen vereceksin. Vereceğin her kararı da saygılı olacağım. Yaptığım hataları da kabul ediyorum. Ama bir hükme varmadan önce de sanığın son savunmasını dinlemek zorundasın. Hayır, seni dinlemek zorunda değilim. Artık buna mecbursun.'' Mine ters ters düştüğü yerden adama baktı. Erol'un geçerli bir savunması olabileceğini bile düşünemiyordu. Yerden kalkamamıştı. Kızın nihayet sustuğunu gören Erol, yumuşakça onu dirseklerinden tutarak kalkmasına yardım etti. İkisi de susmuşlar ve fırtınanın ilk salvosunu atlatmışlardı. Erol, ''Lütfen biraz otur ve sabırla söyleyeceklerimi dinle.'' dedi. ''Sana hak veriyorum. Bu nedenle de bütün yaptığın hakaretlere katlandım. Çünkü buna müstahaktım.'' Ama unutma ki hayatımda hiç kimse benimle böyle konuşmaya cüret edememiştir. Mine dudaklarını kemirerek homurdandı. Demek suçluluğunu kabul ediyorsun. Zaten başka şansın mı vardı? Artık bunun savunması mı olacak? Haklısın. Benimki bir savunma değil. Nedamet duygusu. Özür dileme filan da değil. Fakat bir gerçeği çok iyi anlamanı istiyorum. Şu an ünlü Baran ailesinin bir ferdi olarak hayatımın en kahırlı anlarını yaşıyorum. Zira kendimden nefret etmekteyim. Babam hatalı bir iş yaptı ve yanlışını anlayınca intihar ederek şeref ve haysiyetini dolaylı bir şekilde de olsa kurtarmaya çalıştı. Ben onu da yapamıyorum. Keşke yapabilseydin. Keşke, Ama hayatıma kıyamayacak kadar yaşama bağlıyım. Hala önümde mutluluk, neşe ve huzur dolu günler olacağına inanıyorum. Çünkü bir kıza deliler gibi aşığım. Mine yüzünü ekşiterek tiksintiyle Erol'a baktı. Rezil adam galiba şimdi de o ana kadar bilmediği gizli aşkını açıklayacaktı. Bu kadarı da çok fazlaydı artık. Hırlar gibi ne kadar utanmaz bir adammışsın meğer dedi. Demek benim gibi bir başka kızı daha yaktın. Yanılıyorsun Mine. Ben seni seviyorum. Sevdiğim o kız sensin. Aman ne komik. Artık sana inanacağımı mı sanıyorsun? İnanmalısın sevgilim. Mine bağırdı. Bana sevgilim deme. Nasıl istersen ama şimdi beni dinle. Aramızdaki bu görüşme çok önemli. Zira geleceğimiz bu konuşmaya bağlı. Müşterek geleceğimiz diye bir şey yok. Var hayatım. Ne o? Yoksa beni öldürmekten vaz mı geçtin? Senden nefret ettim ama öldürmeyi hiç düşünmedim ki. Ya babamın çaldığı altınları? Onlar mevcut servetimin yanında düşünülmeyecek kadar önemsiz. Peki ailelerinizi ve ticari itibarınızı mahvedecek o belgeleri? Onlar da mı hesaba katmıyorsun? O belgeler benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Yalan söylüyorsun. Yemin ederim doğru söylüyorum. Genç kız hırsla homurdandı. Öyleyse bütün bu yaptıklarının, çevirdiğin dolapların anlamı ne? Erol Baran başını önüne eğerek, konuşmama fırsat vermiyorsun ki diye mırıldandı. Mine ters ters adama bakmaya devam ediyordu. Pekala, konuş bakalım. Seni son bir kez dinleyeceğim. Bakalım bu sefer ne yalanlar kıvıracaksın. Lütfen otur şöyle diye geniş maroken koltukta kıza yer gösterdi Erol. Zoraki otururcasına koltuğun ucuna ilişti Mine. Babam intihar ettiğinde oldukça gençtim diye söze başladı yakışıklı adam. Toy ve tecrübesiz. Amerika'dan döneli çok az olmuştu. İşleri yeni yeni öğreniyor, ticaretle yeni tanışıyordu. Orada teorik olarak belki çok şey öğrenmiştim. Ama ticaret hayatında pratik tecrübem hiç yoktu. Babam mükemmel bir insandı. Daima örnek aldığım eşi bulunmaz, hoşgörülü, deneyimli ve işinin servetine erişmiş biri. Babamla aramda tam bir uyum ve anlaşma vardı. Şimdiki gençler gibi değildim. Onu çok sayar, kudret ve geniş tecrübesine hürmet gösterirdim. 20 yıl kadar evvel Seyfi Otman yanımıza muhasebeci olarak girdi. Önceleri ondan çok memnunduk. Sonra babam bir iki kere onun açığını yakaladı. Böyle hatalara hiç tahammülüm yoktu. Babamdan derhal işine son vermesini istedim. Fakat o her zamanki müsamahası ile ona bir şans daha vermemiz gerektiğini, aslında çok zeki ve yetenekli olduğunu söyleyerek teklifimi erteledi. Bir kere daha herhangi bir suistimali ile karşılaşırsak işine son verecektik. Baban gerçekten şeytan tüyü taşıyan ender insanlardan biriydi. Kendisini herkese sevdirmesini biliyordu. Bir sene gibi kısa bir zaman içinde hem sivrildi hem de bazı önerilerle ticari yaşamımızda hamleler yapmamızı bile sağladı. Bizden ayrı kalan zamanlarında başka şirketlerinde muhasebesini tutmaya başlamıştı. Fakat ben nedense onu bir türlü ısınamıyordum. İşe girer girmez yaptığı ufak tefek yolsuzlukları bildiğim için ona hiçbir zaman güvenmemiştim. Babam o sıralarda kendisi gibi piyasada maruf iki arkadaşı ile nakliye şirketi kurdu. Bunlardan biri Rıfkı'nın, diğeri de Oktay'ın babasıdır. İşin aslına bakılırsa her ikisini de gözüm tutmamıştı. Bana göre karanlık kişilerdi ve servetlerini meşru yollardan temin etmemiş tehlikeli insanlardı. Düşüncelerimi babama naklettim. O gülerek "Sen her zaman şüphecisin oğlum" diye bana takıldı. "Kendi kafa yapındaki insanları ticaret hayatında bulamazsın" dedi. Ama sonra gelişen olaylar beni doğruladı. Çünkü babamın iki ortağı ondan habersiz kaçak altın işine bulaşmışlardı. Kurulan şirketin tırları harıl harıl altın kaçırıyorlardı. Bu yeni şirketin muhasebesinin başına da babanı getirmişlerdi. Bir gün tırlardan birinin kaybolduğunu öğrendik. Zaten her şey o zaman ortaya çıktı. Babamın iki ortağı fena halde telaşa kapılmışlardı. Sonra tır bulundu ama içindeki altınlar yok olmuştu. Biz nakliyat şirketinin paravan olarak kurulduğunu, babamın isim ve şöhretinden istifade edildiğini böyle öğrendik. Yine aynı tarihlerde bu organizasyonun asıl takipçisinin baban olduğunu anladık. İşi terk etmişti ve ortalarda yoktu. Polise gidemezdik. Zarar ve ziyanı sineye çekmeye mecburduk. Babamın ortakları Seyfi Otman'ın peşine düştüler. Her yerde onu arıyorlardı. Muhasebeci bulunamıyordu. Tam o sırada babandan bir tehdit mektubu geldi. Peşini bırakmazsak kaçakçılığı teşvik eden fezikalarla birlikte her şeyi bütün detaylarıyla polise ihbar edeceğini yazıyordu. O zamana kadar olay beni fazla etkilememişti. Hatta uğradığımız zarar ziyan da mühim değildi. Bilakis hem Seyfi Otman'dan kurtulduğumuz hem de iddialarımın doğru çıktığı için memnundum bile. Babam ortaklarının yaptığı kanun dışı eylemleri ve bulaştığı kaçakçılığı asıl bu mektuptan sonra öğrendi ve müthiş yıkıldı. O tarihe kadar namus ve şerefiyle yaşamış, haysiyetli ve muteber bir tüccardı. Alnına sürülen bu lekeyi bir türlü kabullenemiyordu. Ortaklarıyla aralarında şiddetli münakaşalar oldu ve babam onları suçladı. Fakat onlar da ısrarla altın işine karışmadıklarını ve ortadaki kaçakçılığın sadece Seyfi Otman tarafından tezgahlandığını iddia ettiler. Babam gün be gün içine kapanan, dış dünya ile alakasını kesen bir yaşama başladı. İlk iş olarak o şirketten ayrıldı. Ortakları da mektupla yapılan tehdit karşısında korkmaya başlamışlardı. Sonunda şirket feshedildi. Ben de şaşkın vaziyetteydim. Kime inanacağımı bilmiyordum. Babamın masumiyetinden asla şüphem yoktu ve adamcağız gün geçtikçe üzüntüden kahrolduğunu görmek beni çıldırtıyordu. Bir süre sonra babandan bir tehdit mektubu daha geldi. Diğer ortakların peşini bırakmadıklarını, bu nedenle de 3 gün içinde polise başvuracağını yazmıştı. İşte bu mektup babamın sonu oldu. Bir gece sabaha karşı şakanı bir kurşun sıkarak intihar etti. Erol hala o günlerin şokundaymış gibi derin derin soluklandı. Ben de beynimden vurulmuşa döndüm. Babam adının kaçakçılık gibi adi bir suça karışması olasılığını bile kaldıramamıştı. İşte o anda içimi yıllar sürecek bir nefret ve kin duygusu kapladı. Babamın ölümüne yol açan her kimse mutlaka ondan intikamımı alacaktım. Bu intikam duygusu yıllar sürdü. Geçen zaman onu söndüreceğine büsbütün alevlendirdi. Mine dayanamadı. Dur bir dakika. Bu işin tek suçlusu babam mı? Ya diğer ortaklar? Onların hiç mi suçu yok? Asıl kaçakçılığı tertipleyen onlar değil mi? Anladığım kadarıyla babam durumu fark edince galiba bundan istifadeye kalkışmış. Onu savunmak için söylemiyorum ama bence asıl babanı kandıranlar ortakları. Haklısın. Bir süre sonra ben de senin gibi düşünmeye başladım. Asıl suçu onlar olmalıydı. Zaten her ikisini de sevmezdim. Tabii o yıllarda çok genç olduğum için kendimi kontrolde zorluk çekiyordum. Bir gece elime silah alarak onların kapısına dayandım. Rıfkı'nın babası yemini billah ederek olaylardan haberi olmadığını, tırlara altının gizlice baban tarafından sokulduğunu söyledi. Onlara inanmıyordum. O gece beni zar zor teskin ettiler. Bir ay kadar sonra Oktay Duru'nun babası tır şoförünü ele geçirdi. Onu Bolu'daki köyünde yakalamıştı. Adam yaralıydı ve hala düzelememişti. Polise haber vermeden ortaklar, Rıfkı, Oktay ve ben köye gittik. Şoför ölmek üzereydi. Olayın olduğu gece Seyfi Osmanlı aralarında altının taksimi yüzünden ihtilaf çıkmış ve baban adamı vurarak altınları alıp kaçmış. Adamın da öldüğünü sanmış. Bu itiraf her şeyi aydınlatmaya yetmişti. Diğer ortakların kaçakçılıkla ilgileri yoktu. Bütün tezgah Seyfi Osman'ın marifetiydi ve şoförü ayarlayarak kaçakçılık işini o tertiplemişti. Gerçek suçluyu bulmuştum ama muhasebecinin elindeki belgeler bir tehdit unsuru olarak hala Demokles'in kılıcı gibi başımızın üstündeydi. İşte o gece Bolu'nun o dağ köyünde babanı bulmaya ve intikamımızı almaya yemin ettik. Erol Baran yeniden derin bir nefes aldı. Ne yazık ki mesele bu kadar çabuk kapanmadı. Neden? Babamın ortakları o belgeler ortaya çıkarsa ticari hayatlarının söneceğini ve ticari itibarlarının sıfıra ineceğini düşünüyorlardı. O vesikaları her ne pahasına olursa olsun ele geçirmeyi düşünüyorlardı. Madem ki gerçek suçlu babamdı, bunu ispat etmeleri yeterli değil miydi? Belki o belgeler sahteydi. Masumsalar bu kadar çekinmelerinin anlamı var mıydı? Senin gibi ticaretin dışında olanlar o itibarın ne kadar önemli bir kavram olduğunu bilemezler. Firmaları ayakta tutan bir ayrıcalıktır bu. Kimse ticari itibarının velev ki yalan bile olsa hiçbir şekilde gölgelenmesini ve töhmet altında bırakılmasını istemez. Kız dudaklarını kemirdi. Peki sonra ne oldu? Erol Baran'ın boğazı kurumuştu. Kendine iki parmak viski koydu. Sen de ister misin diye Mine'ye baktı. Genç kız başını iki yana sallamıştı. Babanı her tarafta aramaya başladık. O sırada aklımıza gelen en güçlü ihtimal yurt dışına kaçtığı merkezindeydi. Polis tır olayından sonra üstün körü bir araştırma yapmış ve bir sonuç alamamıştı. Biz olayın gerçek yüzünü polise anlatamıyorduk. Babandan gelen tehdit mektubu bizi epey yıldırmıştı. İstanbul dışında olduğuna kesin gözüyle bakıyorduk ki bir sabah gazetelerde hiç ummadığımız bir haberle karşılaştık. Baban bir sandal kazasında boğulmuştu. O sabahı hiç unutamam. Hırsımdan deliye dönmüştüm. Benim için firmaların ticari itibari umurumda bile değildi. Tek istediğim Seyfi Otman'ı bulmak ve babamın ölümüne sebebiyet verdiği için onu kendi ellerimle boğmaktı. Biliyorum, insani ve medeni bir davranış değildi bu. Ne var ki o yıllarda genç ve çaresizdim. Babamın intiharını bir türlü hazmedemiyordum. Sonraları çok düşünmüşümdür. O sıralarda babanı bulsaydım onu gerçekten öldürebilirdim. Mine kartal gibi yırtıcı bakışlarını Erol'un üzerinden alamıyordu. Ona duyduğu hınç kesinlikle kaybolmamıştı. Fakat bu kez gerçekleri anlattığını biliyordu. Orhan ile Salih ellerinde tıkabasa doldurdukları plastik poşetlerle geri döndüler. Orhan'ın keyfi yerine gelmişti. Yarınki randevuya eli iyi silah tutan Salih ile gitmesi daha iyi olacaktı. Kendisine destek olur, arkasını kollar, emniyetini sağlardı. Önceleri karşı çıkmıştı ama Salih birlikte gitme isteğinden hala vazgeçmemişti. Kapıyı çaldı. Açılmayınca evde tek başına olan Mine'nin ürktüğünü düşünerek Emre'nin verdiği yedek anahtarı cebinden çıkararak kapıyı açtı. Mine ortalarda yoktu. Banyoda olduğunu düşündü. Belki kızcağız evde kimse kalmayınca fırsattan istifade duşa girmiş olabilirdi. Gerçi kendisinin her gün yıkanmak gibi bir alışkanlığı yoktu. Ama 3 gündür vücudu su yüzü görmeyen Mine için duş alma ihtiyacı normaldi. Koridora saparken "Mine, biz geldik" diye seslendi. Ellerindeki poşetleri mutfağa bıraktılar. Orhan buzlu camlı banyo kapısından ışık sızmadığını o anda fark etti. Birden tedirgin oldu. "Mine" diye seslendi tekrar. Nerede olursa olsun küçücük apartman katının içinde seslerini duymaması olanaksızdı. Ne televizyon sesi vardı ne de radyo. Telaşlanarak odalara baktı. Yoksa yatağında uyuyamı kalmıştı. Hışımla kapıyı vurmadan kızın kaldığı odaya daldı. Burada da yoktu. Dehşete kapılarak "Salih ağabey, Mine evde yok" diye bağırdı. Kahveci yüzünde beliren endişeyi belli etmemeye çalışarak "Dur canım, hemen telaşlanma" diye çıkıştı. "Belki o da sokağa çıkmıştır." Orhan'ın yüz hatları gerilmişti. "Nereye çıkabilir ki?" diye sordu. "Bilmem, belki şahsi bir ihtiyacı falan olabilir." "Sanmam, bu işte bir bokluk var." "Saçmalama mektepli, evde her şey normal gözüküyor. Herhangi bir zorlama ya da mücadele izi yok. Belli ki kendi rızasıyla çıkmış." Orhan bir türlü buna ihtimal vermiyordu. Hızla aklına gelebilen ihtimalleri beyninde değerlendirmeye başladı. "Buraya gelirken takip edilmediğinden emin misin?" "Kesinlikle, peşimde kimse yoktu. Unutma, ben de kaçıyordum. Öyle olsa mutlaka sezinlerdim." Orhan'ın keyfi kaçmıştı. Sokak kapısını inceledi. Kapı zorlanmamış diye mırıldandı. Ya birisi anahtarlarla açmış ya da kendisi çıkmış. "Paniğe kapılma hemen. Kız da içinde bulunduğu tehlikeyi biliyor. Daha kötü ya, bana haber vermeden dışarıya çıkacağını hiç sanmıyorum. Arkadaşın işinden dönmüş olamaz mı? Belki onunla bizim peşimizden çıkmış olabilirler. Nereye ve niçin? Mine'yi yeterince tanımazsın sen. Emre'ye henüz yabancılık çekiyor. Onunla dışarıya çıkmaz." "Dur yahu, hemen kötü şeyleri aklına getirme. Belki kızcağız şahsi bir ihtiyacı için çıkmak zorunda kalmıştır." "Ne tür bir ihtiyaç?" Kahveci başını sallayarak gülümsemeye çalıştı. "Ah siz bekarlar, kadınları hiç tanımazsınız. Anlasana yahu, o da bir kadın. Belki hayız halindedir. Yabancı bir evde ne yapsın?" Orhan birden kızardı. Böyle bir olasılık hiç aklına gelmemişti. Sesini çıkarmadı ama bu ihtimal aklına yattı. Biraz sakinleşir gibi oldu. Fakat ufak evin içinde deli danalar gibi homurdanarak dolaşmaya başladı. Salih "otur yahu bir yere" diye bağırdı. "Sakin ol ve bekle. Şimdi gelir kız. O ihtiyacını da senden isteyecek değildi ya." Orhan oturdu. Ama yerinde duramıyordu. İçinde aklının kabul edemediği bir huzursuzluk vardı. Salih ağabey haklı olabilirdi. Fakat Mine dışarıya çıkmış olsa bile telaşa kapılmamaları için ufak bir not bırakmayı düşünecek kadar akıllı bir kızdı. Böyle tedbirsizlik yapmazdı. "Kız kaçırıldı ağabey" diye omurdandı Orhan. "İçime doğuyor. Fesübhanallah. Biraz bekle be oğlum. Şimdi çıka gelir. Sabret biraz." O dakikaları takip eden yarım saat korkunç bir bekleyiş içinde geçti ve Mine dönmedi. "Artık şüphem kalmadı. Kızı kaçırdılar ağabey. Bunu nasıl becerdiler? Evi nasıl tespit ettiler bilmiyorum. Ah aptal kafam. Keşke çıkarken onu da yanımıza alsaydık." Salih susuyordu. Fakat o da endişelenmeye başlamıştı. Kızın çoktan dönmesi gerekirdi. Galiba Orhan haklıydı. Tam o sırada kapının zili çaldı. İkisi de ellerini bellerindeki tabancalarına attılar. Sanki bir çatışmaya girecek gibi. Sokak kapısını oturdukları yerden göremiyorlardı. Fakat kilitte dönen anahtar sesini işittiler. Arkalarından da ev sahibinin "Merhaba arkadaşlar, kimse yok mu içeride?" diyen sesini. Gelen Emre'ydi. Odada onları ellerinde silahlarıyla görünce Emre sarardı. "Hayrola, nedir bu haliniz yahu?" diye sordu. Evde Salih'i görünce hapis yattığı koğuşun renkli babacan simasını hemen hatırlamıştı. Ama Salih onu çıkarmakta biraz zorlandı. Bozuntuya vermedi, el sıkıştılar. Emre Orhan'a dönüp "Neler oluyor?" diye sordu. Orhan durumu kısaca özetledi. Emre "Durun bir dakika, ben şimdi işin aslını öğrenirim" diye onları teskin etti. "Nasıl?" "Bizim Dikizler'e sorarız." "O da kim?" "Mahallenin meraklısı bir kadın. Tam karşımda oturur ve bütün gününü komşuları dikizleyerek geçirir. Mahallenin her türlü vukuatını ondan rapor alırız. Bekleyin." Bu fikir Orhan'a çok solak gelmişti. Ama denize düşenin yılana sarılması misali hiç itiraz etmedi. Emre dışarı çıktı. Az sonra döndüğünde sıkıntılı ve üzgün görünüyordu. "Bir şey öğrenebildin mi?" diye sordu Orhan. "Evet" diyebildi Emre. "Kızı görmüş. Apartmandan çıkan bir yabancı olduğu için hemen dikkatini çekmiş. Sırtındaki kırmızı anoruğa kadar hatırlıyor. Ne yazık ki yalnızmış. Yani sizin anlayacağınız kaçırılmamış. Bir süre kapının önünde kararsız beklemiş. Kadının ifadesine göre sonra tren istasyonuna doğru gitmiş. Sanki birinden kaçıyor gibiydi, dedi. Emre son cümlesini önüne bakarak söylemişti. Orhan yığılır gibi koltuğa çöktü. Emre'nin neyi ima ettiğini kavramıştı. Mine'nin kendisinden kaçtığını çocuk olsa anlardı. Erol Baran, viski bardağı elinde, ne yazık ki yıllarca bu nefretten kendimi sıyıramadım. Seyfi Osman ölünce onun ailesinden intikam almaya karar vermiştim diye sözüne devam etti. Uzun boyu, yapılı fiziği ve Mine'nin karşısında ayakta duruyordu. Annen ve sen yeni hedefim olmuştunuz. Ama bu karara varmam 3 ayım aldı. Günahsız ve çaresiz bir kadınla öksüz bir kızın nefretimin hedefi yapmak şüphesiz çok saçmaydı. Lakin içimdeki duyguları bastıramıyordum. Bir gün sizlerle tanışmak için Erenköy'deki evinize gittim. Beni yeni bir sürpriz bekliyordu. Çünkü oradan taşındığınızı öğrendim. Konu komşuya sordum, soruşturdum. Kimse yeni taşındığınız yeri bilmiyordu. Ayrım sonu. Sayfa 314.